أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün İsra suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 55. ayetinden 57. ayetine kadar olan kısmı anlamaya çalışacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz, sonra dersimize devam ediyoruz.
Evet, İsra suresi 55. ayet ve devamı mealen şöyle. Göklerde ve yerde kimlerin olduğunu en iyi Rabbim bilir. Biz nebilerden kimini kimine üstün kıldık, Davud'a da bir zebur, bir kitap verdik. De ki, Allah'la aranıza girdiğini iddia ettiğiniz kimseleri çağırın bakalım. Onlar sizin sıkıntılarınızı giderme gücüne de, onları başka tarafa çevirme gücüne de sahip değildirler. Kaldı ki yardıma çağırdıklarının her biri hangisi Rablerine daha yakın olacak diye bir vesilenin peşindedirler. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılması gereken bir şeydir. Evet, 57. ayetin sonuna kadar okumuş olduk.
Allahü Teala tabi Allah ile araya aracı koyanlara hitap ediyor. Ama ondan önce şunu söylüyor. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Rabbin göklerde kim var, yerde kim varsa en iyi bilendir. Yani hiç kimse onun kadar bunu bilemez. Hatta burada mene ne manası vermek daha uygun olabilir? Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini biliyor. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ Nebilerden bir kısmını diğerinden üstün kıldık diyor. Ve ateyna Davud'a zebura, Davud'a da bir kitap verdik diyor. Şimdi nebilerden birini diğerine üstün kıldığını Bakara suresinde de bize bildiriyor.
253. ayette.
Evet, 253. ayette şöyle diyor. Tilker rusul. Şimdi oraya kadar anlatıyor. İşte bu rasuller, işte rasuller. Faddalna ba'duhum ala ba'd. Bazısını bazısından üstün kıldık. Yani hepsi aynı değil. Minhum men kellemallah. İçlerinde Allah'ın konuştuğu kişi de vardır. Allahü Teala Nisa suresinde ve kellemallahu Musa teklima diyor. Allah Musa ile konuştu. Nasıl konuştuğunu da diğer ayetlerden öğreniyoruz. İşte bir ağacın arkasından sesleniyor. Musa aleyhisselam konuşuyor ve onu nebi olarak görevlendiriyor. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Bazılarını da derece derece yükseltti. Şimdi mesela şöyle düşünebiliriz. Nuh aleyhisselam bütün ömür boyundan 950 sene toplumunu uyarmak için uğraştı. En sonunda orayı terk etmek zorunda kaldı. Ve onların yani bir gemiye binecek kadar olanlar hariç tamamı yok gitti. Ama Muhammed Aleyhisselam'ı düşünün. Evet, Muhammed Aleyhisselam kendi bulunduğu şeyden, şehirden çıkmak zorunda kaldı. Ama Medine'ye vardı. Medine'de şey yaptı. Allah-u Teala kısa sürede onu hemen Medine'nin hakim yaptı. Vefat edince de dünyanın en büyük devletinin başkanı konumunda oldu. Asırlardır hala bu dinin hakimiyeti devam ediyor ve şimdi de bu dinin tüm dünyaya hakim olma noktasına geldiği görülüyor. Tamam. Ve ateyne İsa ibn Meryem el beyinat diyor. Meryem oğlu İsa'ya açık açık mucizeler verdik. Yani onun elçisi olduğunu anlamamak mümkün değil. Annesi bir eşi olmadan onu dünyaya getirdi. doğduğu gün konuştu. İşte Allah bana kitabı, hikmeti öğretti. Tevrat'ı, İncil'i öğretti. Ve bir nebi yaptı dedi doğduğu gün. Bunun öneminin müthiş bir şeyi. Ondan önce Allah Yahya Aleyhisselam'ı onun nebiliğinin bir başka göstergesi olarak Zekeriya Aleyhisselam'a böyle bir evlat vererek onu da buna şey yapmış oldu. Yani iyice yaşlanmış bir karı kocanın bir evladının olması İsa Aleyhisselam'la ilgili zihinleri hazırlayan bir mucize oldu. Sonra geldikten sonra kaç tane de mucize gösterdi ayrıca insanlara. İşte bir şey yaptı. Bir kuş heykeli yaptı. Üfledi, o kuş uçtu. İşte doğuştan kör olanları iyileştirdi. Ölmüş olanları diriltebildi. İnsanların evlerinde sakladıkları şeyleri söyleyebildi. Yani çok açık ve net bir şekilde Allah'ın elçisi olduğunu bütün açıklığıyla gösterdi. Peki mesela onu Ruhul Kudüs'te de yani Cebrail Aleyhisselam'la da destekledi. Peki bütün bunlara rağmen ne oldu? Yani o da hiç kimseye bir şey yapamadı. Onu öldürmeye kalktılar. Ve Allah-u Teala onu onlardan kurtardı ve vefat ettirdi. Ruhunu da göklere yükseltti. Şimdi diyor ki Allah-u Teala burada işte bu nebilerden birini diğerinin üstün kıldık derken de şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bu nebilerin getirmiş olduğu kitapların biri diğerinden üstün değil. Onu da unutmamamız lazım. Şimdi mesela bu Bakara suresinin 136. ayetine baktığımız zaman onu daha çok sayıda ayet var da yani sadece örnek olarak şey yaparsak mesela Yahudiler diyor ki 135. ayetinde işte Yahudi olun. Hristiyanlar da diyor ki Hristiyan olun ki doğru yolda olasınız. İlla bizden olacaksınız diyor. Allah-u Teala da diyor ki hayır de ki onlara İbrahim'in dini yaşama biçimi esastır diyor. O hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Peki şöyle deyin diyor. Allah'a inandık, güvendik. Bize indirilene Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün nebilere verilmiş olanlara, Rableri tarafından verilmiş olanlara hepsine inandık. Peki inandık da ne oldu? Bütün nebiler derken Adem Aleyhisselam'dan itibaren Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün kitaplar zaten bize indirilen dedik. Ondan sonra ne diyor Allah? La nüferriku beyne ahadim minhum. Evet birine diğerine birine üstünlük vermiş olur Allah diğerine göre ama bizim bu onların getirdikleri Allah'ın onlara verdiği kitapların içerikleri konusunda birini diğerinden ayırmaya hakkımız yok. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün şeyler kitaplar aynı şeyi söylüyor. Tabii Adem Aleyhisselam'dan itibaren dediğimiz zaman biraz eksik oluyor. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren. Çünkü belli ki Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar bazı şeriat değişiklikleri olduğu belli. Ama ondan sonra ne diyor? Biz onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ayırmayız dedikten sonra da bir şey söylüyor. Ve nahnu lehu müslimun diyor. Lehu derken Allah'a. Şimdi bu rasullerin getirdikleri şeylerin tamamı kimin sözüdür? Resulün sözü mü? Hayır, Allah'ın sözü. O zaman biz Allah'a teslim olmuşuz. Çünkü Allah'ın bizden ne istediğini ancak onun elçileri vasıtasıyla öğrenebiliriz. Biz elçilere teslim olmuyoruz. Biz sadece Allah'a teslim oluyoruz. Allah'ın bir sözünü de diğerinden de ayırmıyoruz. Çünkü hepsi Allah'ın sözü. İşte Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayetiydi değil mi? Diyor ki işte Nuh'a size Allah Nuh'a neyi vahyettiyse size de aynısını vahyetti diyor. Peki, yani aynı şeriatı koydu. Nuh'tan itibaren şeriatta değişen yok. Mesela Nisa suresinin 163. ayetinde de benzer bir ifade kullanıyor. Diyor ki inna uhayna ileyk kema uhayna ila nuhin men nebiyyine min ba'di. Biz sana vahyettik. Tıpkı Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere vahyettiğimiz gibi. Tamam. Ondan sonra anlatıyor işte İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a. İşte onlara da aynı vahiy yaptık diyor. Davud'a da bize verdik, bir kitap verdik. İşte sana anlattığımız rasuller, anlatmadıklarımız da var diyor. Yani bu Kur'an'da adı geçmeyen bir sürü rasul var diyor. Allah Musa ile de konuşmuştur diyor burada. Dolayısıyla şimdi biz şeyde yani Allah-u Teala nebilerden birini diğerine üstün kılmışken onların getirdikleri kitaplarla ilgili değil, onların kişilikleriyle ilgili bu. Şey değil, işte birisini işte babasız dünyaya getirmiş, Ruhul Kudüs'te desteklemiş, anasının rahmindeyken kitabı hikmeti öğretmiş. Ondan sonra işte bir başkasıyla konuşmuş falan. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın da durumu çok farklı, çok daha etkili hale getirmiş. Şimdi burada Allah'ın dini ilk günden son güne kadar aynıdır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara uyar. Uymak zorundadır. Uymayanlar kendileri kaybeder. Şimdi biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Peki şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir yerde bulunuyor bir savaş sırasında karşınızda bir düşman askeri var. Silahı çektiniz, teslim ol dediniz. Teslim ol. Adamın size şart koşma şansı var mı? Teslim olur mu ama diyebilir mi? Ama deme imkanı var mı? Derse ne olur? Kurşunu kafasına yer. Ve işi biter. İşte Allah'a teslim olmak da öyle. Biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Ama Allah'a teslim olmayanlar ne yapıyorlar? Kendi kafalarına göre bir takım aracılar uyduruyorlar. İşte Allah-u Teala burada onu şey yap. Sen bunlarla ilgili okuyacağın ayetler varsa.
Bu Zebur'la ilgili belki birazcık kısaca bir konuşabiliriz.
Ben onu sana söyleyecektim, unuttum. Hı-hı.
Şimdi burada Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a şöyle diyor. وَاَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Zeburan, yani okunuş şekli öyle. Davud'a da bir zebur verdik. Şimdi bu zebur kelimesi burada belirtisiz isim tamlaması şeklinde konuşuyor. Nekre yani geçiyor. Nekre bir isim olarak geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bir kere daha geçiyor bu aynı şekilde. Biraz önce hocam zaten okudu ama tekrarında fayda var. O da Nisa suresinin 163. ayetin sonunda da aynı ibare geçiyor. Orada da Cenab-ı Hak önce diyor ki sana vahyettik. Nitekim senden önce Nuh'a vahyetmiştik. Ondan sonra gelen birçok nebiye vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, ondan gelen torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a. Ve o ayetin sonu da şöyle bitiyor. Ve ateyna Davud'a zebura. Bakın yine Davud'a da bir zebur verdik. Şimdi bir zebur verdik denmesi, yani ona da bir kitap verdik. Bütün hepsine verdiğimiz gibi bugün biliyorsunuz zebur dendiğinde Tevrat'ın bir parçası olan Mezmurlar kitabı anlaşılıyor. Yani tamamen bağımsız, müstakil bir kitap değil, Tevrat'ın bir parçası. Ama biz Tevrat'ı da zaten nasıl tarif ediyorduk? Tevrat, Hazreti Musa'ya verilen kitaptan ibaret değil. Algı böyle olunca, diyor ki Hazreti Musa'ya Tevrat verildiyse, bu Tevrat'ın bir parçası ondan çok sonra gelen Davut'a nasıl verilmiş olabiliyor? Tevrat'ı yanlış tanımlarsanız işin içinden çıkamıyorsunuz. Tevrat, Hazreti Musa'ya da verilen ama onun ölümünden sonra İsrailoğullarından, o soydan gelen birçok nebiye verilen kitabın ortak adı. Yani Musa Aleyhisselam'a ilk 5 bölümü verilmiş. Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen, yine İsrailoğullarına gelen nebilere de Tevrat'ın parçalarını oluşturan bölümler de o nebilere birer birer verilmiş. Onlardan bir tanesi de işte o bugün Zebur, Mezmurlar diye bildiğimiz bir kitapta Davut Aleyhisselam'a verilmiş. Ekstradan. Ama hepsi bugün A'dan Z'ye Tevrat'ı oluşturuyor. Tevrat dendiği zaman Zebur'u da kapsıyor. Musa Aleyhisselam'a verileni de kapsıyor. Bu arada olan veya İsa Aleyhisselam'a kadar gelen bütün İsrailoğulları, nebilerine verilen kitapları kapsıyor. İşte burada isimleri geçen nebiler oluyor onlar. İşte isim, evet.
Yani unutmuş olabilirsin. Mesela Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Musa'ya evet. Tevrat indirildi ifadesi yoktur. Bu da son derece önemli.
Çünkü Tevrat'ın bir bölümü sadece ona indirildi. Bölüm, evet. Yani Tevrat Musa'ya indirildi dediğiniz an bugün Tevrat'ı anlamlandıramazsınız. Çünkü 5. kitapta Musa Aleyhisselam vefat ediyor. Daha Tevrat yığınla devam ediyor. Ölümünden sonra kime indirildi o zaman Tevrat? Eğer Hazreti Musa'ya verilen kitapsa. Ama doğrusu Tevrat'ın ilk 5 bölümü Musa Aleyhisselam'a, sonra İsa Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebilere de onun bölümleri kısım kısım parça parça veriliyor. İşte onlardan bir tanesi de bir Zebur'da Davud Aleyhisselam'a veriliyor. Şimdi bu Zebur kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çoğul şeklinde de kullanılıyor. Öncekilerin kitapları şeklinde. Onlara bir kısaca bakalım. Mesela nerede geçiyor? Ali İmran suresinde. 3. surenin 184. ayetinde. Orada Cenab-ı Hak Resulullah'a hitaben buyuruyor. Diyor ki فَاِنْ كَذَّبُوكَ. Şimdi bu müşrikler seni yalanlayacak olurlarsa, ki yalanlıyorlar, bil ki فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Senden önce de nice elçiler geldi geçti. Hepsini yalanladılar. Hani bu sana özel bir şey değil ki. Allah ne kadar elçi gönderdiyse onlar, müşrikler karşılarına onları yalanladılar. Nasıl onlar gelmişlerdi? Ne yapmışlardı? Ca'u bil beyinati. Onlar beyinelerle, açık delillerle, açık göstergelerle gelmişlerdi. Ve zuburi. Bakın, zeburlarla. Şimdi zebur kelimesinin çoğulu işte. Ve zuburi vel kitabil munir. Zeburlarla ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi işte. Hem kendilerine verilen o kitapların parçaları. Önce gidenin kitapları, her biri yanında bir zeburla geliyor. Demek ki sadece zebur dendiğinde direkt tek olarak Davut Aleyhisselam verilen kitap değil. Zebur da birkaç tane. Yani önceki kitapların belki birer bölümü. Değil mi? Her bir nebiye verilen şeyler.
Bir de şunu da bir hatırlatmakta fayda var. Yani bize her zaman neyi öğrettiler? 4 tane kitap indirilmiştir. 4-2 ya, olur mu öyle şey? Ama ne oluyor? İşte Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur. Yani peki Kur'an, şey, Tevrat Musa'ya, İncil İsa'ya, Zebur Davud'a. Ya kardeşim, siz bu ayetleri hiç mi okumadınız? Ya siz hangi dinin ilim adamlarısınız? Gerçekten çok üzücü bir şey. Yani buna da vurgu yapmakta fayda evet. var. Evet, devam.
Aynı bu Ali İmran suresinin 184. ayetinde gördüğümüz husus, Fatır suresi 35. surenin 25. ayetinde de tekrarlanıyor. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki bunlardan öncekiler de elçilerini yalanlamışlardı. Halbuki ca'ethum rusuluhum bil beyinat. Halbuki onlara gelen elçiler de açık belgelerle ve biz zuburi, bakın zeburlarla, vel kitab ve bil kitabil münir ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi. Yani her nebi yanında kendisine Allah'ın verdiği bir kitapla gelmiş. İşte her birine Allah öncekilerin kitapları şeklinde zeburlar adını veriyor. Şimdi bunu detaylandıracak şeyi de bakalım. Başka ayet daha bakalım. Şuara suresine gidelim. 196. ayette. Orada Cenab-ı Hak bu sefer Kur'an'da anlatılanların yeni olmadığını, önceki kitaplarda da bu anlatılanların neredeyse büyük oranda birebir olduğunu, çok bazı, hani biliyorsun nesih neydi? Önceki kitaplarda bulunan hükümlerin çok büyük bölümünün aynısıyla, bazılarının da daha hayırlısıyla, daha iyisiyle, daha hafifiyle bu kitaba nakredilmesiydi. İşte diyor ki şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor orada. Diyor ki 192. ayette Bu Kur'an elbette varlıkların sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir. Onu kim indirmiştir? Güvenilir ruh, yani Cebrail indirmiştir. Senin uyarıcılardan biri olman için senin kalbine indirmiştir. Apaçık Arap diliyle indirmiştir. Şimdi 196. ayete geliyoruz. Diyor ki: "Ve innehu", muhakkak ki burada anlatılanlar, bu söylenenler, "lefi zuburil evvelin", öncekilerin zeburlarında da var aynısı zaten bunun. Burada anlatılanların. Öncekilerin zeburlarında. Şimdi bir tane demek ki zebur yok. Zebur her bir nebinin yanında getirdiği kitabın otomatikman bir ismi. Öncekilerin zeburlarında da var bu. Tamam. Zeburlar burada da çoğul olarak gelmiş oldu. Öncekilerin kitapları şeklinde. Kamer suresi 54. surenin 43. ayetinde yine bu zebur kelimesi çoğul haliyle zeburlar şeklinde kullanılıyor. Diyor ki Allah burada: "Ekuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur." Diyor ki ey Mekkeliler, sizin kafirleriniz onlardan iyi mi? Yoksa zeburlarda, önceki kitaplarda sizin lehinize bir beraat, bir aklanma kararı mı var? Yani daha önceden geçmiş olan kitaplarda bunlar çok iyi insanlardır, şunlardır, bunlardır diye yazılar, bir şeyler mi var? Bakın yine zebur kelimesi çoğul olarak kullanıldı ve önceki kitaplar anlamında kullanılmış oldu. Bakıyorum şöyle bir unuttuğum bir yer var mı? Evet, bir de Enbiya suresi 21. surenin 105. ayetinde bu sefer Elif Lam takısı belirli bir isim olarak kullanılıyor. Burada da Cenab-ı Hak diyor ki: "Velagadi ketebna fiz zeburi." İşte ez zebur burada bu cins olarak da herhalde biz öyle meal vermişiz. Yani kitaplarda biz hep şu bilgiyi yazdık. Min ba'di zikri. Allah'ın akıldan çıkarılmaması gereken bilgileri verdikten sonra bütün kitaplara biz şu bilgiyi koyduk ki: "Ennel arda yerithuha ibadiyas salihun." Yeryüzüne benim iyi kullarım varis olacaklardır diyor Allah. Yani sonunda buralar mutlaka, hani vel akibetu lil muttakin diyor ya Allah. Akibet, son her zaman muttaki, kendini yanlışlardan koruyan kulların olacak. Allah bu gerçeği önceki bütün kitaplara da yazmış. Burada da Elif Lam kullanılıyor ama manası yine cins şeklinde algılanabilir. Dolayısıyla bu Zebur'u Davud Aleyhisselam'a sadece verilen bir kitap. Başka hiçbir şey denilir, o bilgiyi aklımızdan unutalım. Zebur Davud Aleyhisselam'a da verilen kitabın, ama ondan önce, ondan sonra diğer nebilere verilen kitapların da ismi olarak, özel ismi değil, genel bir vasıf olarak onlara da Zebur, bir kitap anlamında kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayette de bunu görmüş olduk.
Evet, bu evet. Son derece önemli. Bir de şunu tekrarlamakta fayda var. Yani her zaman burada söylüyoruz. Eğer Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayetinde Nuh'a, Nuh'un şeriatı sizin için de şeriattır diyor, arada da diğer nebilerin bir kısmının önemlerini sayıyorsa, o zaman İşte az önce okuduğumuz Bakara 136. ayette, okumadığımız Ali İmran suresi 84. ayette, bunlardan hiçbirini diğerinden ayıramadığımız, yani bu kitapların hepsinin aynı olduğuna, birini diğerinden ayırmamamız gerektiğine Allah-u Teala dikkatimizi çekiyor ve bize böyle bir görev yüklüyorsa, o zaman ne demek olur? Bu Kur'an-ı Kerim'deki hükümler, Nuh Aleyhisselam'a indirilen, o aradaki bütün nebilere verilenlerle aynıdır. Az önce Yahya Hoca'nın söylediği, hani imtihan gereği Allah-u Teala'nın yaptığı bazı küçük değişiklikler oluyor. İmtihan gereği bir takım küçük değişiklikler. Mesela işte kıblenin önce Kudüs'e çevrilip, Yahudileri imtihan için Kudüs'e çevirip daha sonra tekrar Kabe'ye çevrilmesi gibi böyle bir sürü şeyler var. Ama işin temelinde bir değişiklik yok. Temelinde bir değişiklik yoksa, o zaman bizim ellerinde ilahi kitap bulunan insanlara yaklaşımımız nasıl olması lazım? Ancak tasdik açısından yaklaşabiliriz. Onu da Allah-u Teala Ali İmran birçok ayette söylüyor da Ali İmran 81. ayette genel bir özet şeklinde işte diyor bütün nebilerden kesin söz aldık. Size bir kitap ve hikmet veririm de sizde olanı tasdik eden bir Resul gelirse ona kesinlikle inanacak. Tasdik eden Resul. Tasdik etmiş olması olmazsa olmaz özellik değil mi Kur'an-ı Kerim'in öncekileri? Çünkü aynı olduğuna göre tamam. O zaman bizim bu insanlara tasdikle gitmemiz lazım. Tabii ki dine uymak yerine dini kendilerine uydurmaya çalışanların hesabını bu bozacaktır. Onlar çok rahatsız olacaktır. Olsunlar. Ama biz onları asla düşünmeden, onlarla ilgilenmeden mesela ne diyor Allahü Teala Nisa suresinde ve izâ râeytellezîne yehûdûne şeyde söylüyor. En'am suresinde de, En'am'da da var. Ve izâ râeytellezîne yehûdûne fî âyâtinâ âridânhum hattâ yehûdû fî hadîsin gayri. Ayetlerimizle ilgili böyle ileri geri konuşanlar gördüğün zaman onlardan yüz çevir. Başka bir konuya geçinceye kadar.
En'am 68.
68. Dolayısıyla biz bu insan hangi kitabın mensubu olurlarsa olsun Allah'ın indirdiği, bu insanlara doğrularını anlattığımız zaman hesaplarına gelmezse sağa sola çekerler, biz oradan yanlarına ayrılırız. Ne konuşuyorlar konuşsunlar. Tekrar durum uygun olduğu zaman yanlarına gider anlatırız ama bunların içerisinde elbette ki çok iyi niyetli insanlar var. Hakikaten doğruları öğrenmeye çalışanlar var. Yani bizim işte Avrupa'da, Rusya'da, Amerika'da yaptığımız çalışmalarda bunları defalar şahit ettik. Yani samimi insanlar da var. Samimi olup olmamaları da bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey Allah'ın dinini, Allah'ın kullarını Allah'ın istediği gibi anlatmaktır. Tabii bu dini kendilerine uydurmak isteyenler öncelikle ya kendilerini ya da bir başkasını ilah yapmaya çalışıyorlar. İlah yapmaya çalışınca tabii araya yani bir sürü Allah'ın kabul etmediği şeyler şey yapıyorlar. Şimdi bütün ilahi kitaplar aynıysa bunların tamamında bizim her namazın her rekatında okuduğumuz İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımımızı yalnız senden isteriz hükmü olmaz mı? Olmazsa olmaz bir şeydir. Allah'tan başkasına ilah edeme, ondan başkasına boyun eğmek, ondan başkasından yardım istemek böyle bir şey asla olamaz. Bundan sonraki ayetler de Allah onu anlatıyor bize. Tamam. İşte bugün şey yapıyor. Mesela Abdülkadir Geylani yetiş ya Abdülkadir falan filan diyenler var. Belki Abdülkadir Geylani'nin bu işte uzaktan yakından alakası olmayabilir. Niye bunu söylüyoruz? İşte görüyoruz İsa Aleyhisselam ilah yapıyorlar. Allahü Teala İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetler indirmeseydi biz bu mevcut bilgilerimizde İsa kendinin Tanrı olduğunu söylemiş, Allah'ın oğluyum demiş, milleti saptırmış derdik. Onun için bize düşen şey, evet olabilir Mevla'nın dedikleri, tamam. Belki bu anlatılanlarla hiç alakası olmayabilir. Ama bizi ilgilendiren oradaki şeyler, o insanların kendilerine inanç olarak belirledikleri şeylerdir. İşte mesela burada diyor ki Allahü Teala, kul, söyle. Ud'u allazina zaamtum min dunihi. Yani Allah'la sizin aranızda olduğunu zannettikleriniz var ya. Hadi söyle. Onlara yalvarın bakalım. Fela yemlikune keşfet durri ankum ve la tahvila. Yani sizin bir zararınızı gidermeye ya da başka tarafa çevirmeye güçleri yetmez. Allah kimseye böyle bir güç vermemiştir. Hiç böyle bir güç vermemiştir. Yani burada şunu da her zaman tekrarlıyoruz. Unutmayalım. Ben ateistim. Ben şuyum buyum diyenlere asla itibar etmeyin. Bakın bu ayetlerde Allah herkesin en tepede kabul ettiği şeydir. Ama müşrik Allah'a ulaşamaz konumda düşünerek kendini daha çok yaklaştırsın diye araya aracılar koyuyor. Allah bunu da Zümer 3. ayette değil mi? Bir okuyun. Evet. Bildiriyor bize.
وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'la kendi aralarına, Allah'a kendilerinden daha yakın olduğunu düşündüğü bir takım varlıkları aracı olarak koyanlar var diyor Allah. Ve onlara sorulduğunda ne yapıyorsunuz siz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Mesela Mekke müşrikleri özelinde düşündüğümüz zaman onlar put yapıyorlar. Ama bu putlar melekleri simgeliyor. Onlara göre melekler de Allah'ın kızları. Diyorlar ki bizler Allah'a nasıl, biz uzağız. Allah kim, biz kimiz? Bizim duamızı Allah kabul etmez. Dolayısıyla biz Allah'a ancak kızları vasıtasıyla daha çok yaklaşabiliriz. O amaçla melekleri sembolize eden putlar yapıyorlar. Ve diyorlar ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Ya biz niye bu putlara bir takım ibadetler yapıyoruz? Öyle yanlış falan anlamayın. Biz öyle zannettiğiniz gibi Allah'a falan inanmayan, Allah'ı devre dışı bırakan insanlar değiliz. Bizim bunlara bir takım ibadetler yapmamızın tek sebebi Allah'a bunlar bizi daha çok yaklaştırsınlar diye. O kadar. Yani görünüşte masum. Allah'a daha yakın olabilmek amacıyla şirk işliyor adam. Ama Allah Teala tabii böyle bir şeyi asla kabul etmiyor. Yani ben size uzak değilim ki diyor, bana aracısınız. Ben size her şeyinizden daha yakınım işte diyor ya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلِمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. İnsanı biz yarattık ve ona nefsinin içinin ne fısıldadığını biz çok iyi biliriz. Niye? Çünkü وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz ona İşte şah damarından veya sinir uçlarından neyse artık en yakın neyse insana ondan da daha yakınız diyor. Ondan da daha yakınsan eğer, araya herhangi bir şey koyarsan ne olur? O yakınlığı tamamen bozmuş olursun. İşte müşrikler önce kendilerini Allah'a uzak biliyorlar. Siz Allah'ı kendinizden uzak bildiğiniz an tabiat boşluğu kabul etmiyor. O arayı mutlaka birileri doldurur. Siz boş bırakmayacaksınız orayı. Boş bırakırsanız birisi put yapar koyar, biri şeyh yapar koyar, biri hoca yapar koyar, biri tarikat lideri yapar koyar, biri mezhep büyüğü yapar koyar, biri parti lideri yapar koyar, biri de tuttuğun takımı koyar, biri parayı koyar, biri makam mevkiyi, ama mutlaka oraya bir şeyler konur. Mutlaka işte bu Mekke müşrikleri de ne yapıyorlar? Araya putları koyuyorlar kendilerince Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Ama Allah Teala şimdi okuyacağımız ayette de bunu aslında kabul etmeyecek.
Esas anlamamız gereken şu: Allah-u Teala 57. ayette İsra suresinde şöyle diyor: Ulaikellezine yed'un. Bunların yalvardıkları kişiler var ya. Peki yebtegune ila rabbihumul vesile eyyuhum akrab. Yani bunlar Rablerine bir vesile arıyorlar. Yani hangi ibadeti daha iyi yapsak Allah-u Teala bizi daha çok kabul eder. Allah'ın rızasına uymak için daha iyisini araştıran kişiler. Siz bu insanları tutuyorsunuz, aracı yapıyor. İşte melekleri aracı yapıyorlar. Mesela bugün İsa Aleyhisselam Hristiyanlar tarafından tamamen putlaştırılmıştır. İsa bizi kurtaracak. İsa, İsa, her şey İsa. Peki İsa Aleyhisselam böyle miydi? Ondan sonra وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَفُونَ عَذَابَهُ. Allah'ın rahmetini ister, azabından da korkarlar bunlar. Ya böyle şeyler. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْلُورًا. Çünkü Rabbinin azabı korkulacak bir şeydir. Yani şimdi bu bir burada İsa Aleyhisselam gibi şey insanlar var, yani böyle hayatı boyunca şirkle mücadele etmiş, sonradan tanrılaştırılmış kişi. Mesela Buda ile ilgili de aynı şeyler söylenir. Yani Budizm, onlar da aslında bir hak din, bir hak kitapları olan ama sonradan yoldan çıkmış olan bir grup oluşuyor. İşte şey, hayatı boyunca şirkle mücadele etmiş olan bu şahıs öldükten sonra Allah'a ortak koşulmuş. Öldükten sonra gelip ne söyleyebilecek ki insanlara? İsa Aleyhisselam gibi yani. Dolayısıyla şeyler, yani biz bu insanlarla ilgili olarak düşünürken şey yapmamız lazım. İşte İsa Aleyhisselam Allah-u Teala ahirette soracak. Bu ayetleri de Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet. O ayetler Maide suresinde, 5. surenin 116 ve 117. ayetleri. Buyuruyor ki orada Cenab-ı Hak: وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بِنَ مَرْيَمْ. Bir gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa. E ente kulte linnâsi, insanlara sen mi dedin? İttehizûni ve ummiye ilâheyni min dûnillâh. Ey insanlar, beni ve annem Meryem'i Allah'la aranıza iki tane ilah olarak koyun bizi diye. Sen mi söyledin? Dedin mi böyle bir şey insanlara? Diyor ki kale subhanek. Diyecek ya subhanallah, ya Rabbi seni her şeyden tenzih ederim. Ben sana boyun eğerim. Ma yekunu li en ekule ma leysi li bi'ak. Hiç hakkım olmayan bir şeyi ben böyle söyleyebilir miyim? Nasıl derim ben böyle bir şey? Beni ilah edinin, Allah'la aranıza koyun, annemi de böyle yapın. Nasıl diyebilirim? Kaldı ki in kuntu qultuhu fakat alimte. Zaten söylemiş olsam sen bunu gayet iyi bilirdin. Yani söylemediğimi sen de iyi biliyorsun. Ama Cenab-ı Hak bakın bunu yani kıyamette, ahiret gününde yaşanacak olan bir sahneyi bugüne koyuyor. Yani İsa Aleyhisselam böyle cevap verecek. Ey bunun peşinden gidip tanrılaştıranlar. Yani cevabı İsa Aleyhisselam'a söylettiriyor Allah daha bugünden. O gün söylenecek ama bize bugünden haber veriyor. Ne demiş? Te'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsi. Ya Rabbi sen benim içimde olan her şeyi bilirsin ama ben seni bilemem tabii ki. İnneke ente allamul guyub. Çünkü bütün gaybları, hani duyu organlarıyla algılanabilen, algılanabilen her şeyi sen bilirsin ya Rabbi. Ma kultu lehum illa ma emerteni bi. Ben onlara sadece sen bana ne emretmişsen onları söyledim ya Rabbi. O da ne? Eni'budullaha Rabbi ve Rabbekum. Dedim ki onlara benim de Rabbim olan, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Öyle bana falan değil, anneme değil. Bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden mâ dumtu fihim. Ve onların içlerinde bulunduğu müddetçe, onların içinde kaldığım, nefes aldığım müddetçe ben onların ne yaptıklarını da gördüm. Öyle bir şey yoktu ben yaşarken. Kimse bana bir ilahlık vasfı, Allah'ın oğlu vasfı, işte üçlü bir ilah inancı şu bu falan hiçbir şey de yanmıyorlardı ben içlerindeyken. Felemma teveffeyteni, ama ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, künte enter rakibe aleyhim, artık onları görüp gözeten yalnızca sen kaldın ya Rabbi. Ben bilmiyorum ki ben öldükten sonra ne yapmışlar. İsa Aleyhisselam da demek ki orada öğreniyor kendisine ilahlık yakıştırılması yapıldığını. Diyor ki ya Rabbi ben hayattayken yoktu böyle bir şey. Öldükten sonra da yapmışlarsa sen biliyorsun onu zaten. Benim bunda hiçbir kabahatim yok. Ve ente ala kulli şeyin şehid. Her şeye şahit olan sensin ya Rabbi. Ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. E şimdi biz İsa Aleyhisselam'ı bu ayetlerde tanıtıldığı gibi tanımasak, Allah İsa Aleyhisselam'a da kendisine inanılacak nebiler, rasuller arasına yer vermese, bakın biz ona iman etmezsek imanımız eksik bizim, tam olmuyor. İsa Aleyhisselam'a biz Allah'ın kulu ve Resulü olarak iman etmek zorundayız Müslüman olarak. Öyle tanımasaydık eğer, bu ayetleri okumasaydık, kimdi İsa Aleyhisselam, dünyaya nasıl tanıtılıyor? Hristiyanlık diye bir dinin kurucusu, kendisini Allah'ın oğlu olarak tanımlıyor. İşte üçlü bir ilah piramidinde kendisi de var. Yarın öbür gün herkes kendine inananları kurtaracak, ona inanmayanları rezil edecek, yakacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Böyle biri olarak tanırdık. Ama kaynağımız Allah'ın kelamı olunca biz ne diyoruz? İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu, Resulü. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam ve diğer bütün evliler gibi. Abduhu ve Resulü. Önce kul, ondan sonra Resul. Ve o da hayatı boyunca hep Allah'a bu ayette belirtildiği gibi daha yakın olmanın yollarını aramış. Onu nereden öğreniyoruz? Orada Nisa suresinin 172. ayetinden öğreniyoruz. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki, hatta 172'ye geçmeden 171'de ona yapılan yanlışları bir görelim. Sonra İsa Aleyhisselam'ın kendisini Allah nasıl aklıyor orada onu da görelim. 171'de diyor ki ey ehli kitap, kitaplarında uzman olan insanlar, dininizde aşırılığa kaçmayın. Bakın aşırılık yapıyorsunuz, bunu yapmayın. Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi. Bakın aynı ifade. İnnemel Mesihu İsa ibn Meryem'e Resulullah. İsa Meryem oğlu İsa Allah'ın Resulüdür. Buna bu şekilde iman edin. Ve kelimetuhu elkaha ila Meryem'e. Ve Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı ol sözüdür. Ve Allah'tan bir ruhtur o. Allah ona özel bir bilgi yüklemiş. Annesinin karnındayken dünyaya geldikten sonra hemen konuşmuş. Şöyle yapmış. Bir değişik bir yapısı var ama neticede Allah'ın bir Resulü. Ve Allah'ın yarattığı bir mahluk o. İnsan. Yaratılmış biri halik olmaz yani. Böyle bir şey yok. فَاَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Öyleyse siz Allah'a ve elçilerine inanıp güvenin. Başkalarının söylediği sözlere falan değil. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ Öyle üç ilah vardır. İsa üçün üçüncüsüdür falan gibi söylemlerde sakın bulunmayın. Demeyin öyle şeyler. Bırakın, vazgeçin bu söyleminizden. İntehu hayran lekum. Bakın, kendi iyiliğiniz için vazgeçin bundan. Öyle bir üçlü bir ilah, teslis inancı falan yok böyle bir şey. İnnemallahu ilahun vahid. Çünkü Allah tek bir ilahtır. Öyle iki tane ilah, üç tane ilah falan yok. Subhanehu en yekune lehu veled. Ve onun herhangi bir çocuğu falan da yok. Allah bundan münezzehtir. Allah İsa'yı çocuk falan da edinmemiştir. Çünkü lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Ya zaten göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın. Niye Allah bir de çocuk edinmeye kalkışsın? Haşa, böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak, dayanak olarak size Allah yeter. Başka bir şey aramayın. Peki İsa Mesih? Şimdi geldik 172'ye. Len yestenkifel mesihu en yekune abden lillah. Mesih hiçbir zaman diliminde Allah'a kulluk yapmaktan geri durmadı. Durmaz. Her daim yaşadığı sürece o Allah'ın kulu olmaya çalışmış. Allah'a ibadet etmeye çalışmış biri. Dediğiniz gibi ilahlık iddiasına falan bir an bile bulunmadı. Bütün ömrünü Allah'a kul olmaya adadı. Sadece o mu? Hayır. Velel melâiketul mukarrabun. O mukarreb melekler de öyle. Allah'ın yakın saydığı melekler de öyle. Hep onlar 7-24 artık neyse zaman dilimi, onlar bütün zamanlarını Allah'a kul olmaya ayırdılar. Ve men yestenkif an ibadetihi ve yestekbir. Çünkü kim ona kulluktan bir an geri duracak ve kendisini bir şey zannedecek, kibirlenecek olursa, bilsin ki feseyahşuruhum ileyhi cemi'a. Allah onların hepsini bir gün huzuruna toplayacak. İşte topladığı zaman da Maide suresinde okuduğumuz ayet gibi onlara soracak. Siz mi yaptınız böyle bir şey? Hayır diyecek İsa aleyhisselam. Ben ya Rabbi sadece sen ne emrettiysen onu söyledim. İçlerindeyken de böyleydi bu iş ama ben öldükten sonra beni ne yapmışlar onu sen biliyorsun. İşte yani yaşanacak olan olayları Allah önceden haber verip uyarıyor bu yanlışı yapanları. Evet. Bu İsa aleyhisselam özelinde böyleydi.
Şimdi bu şeyi İsra 57. ayeti bir de şöyle anlayabiliriz. Ulaikellezine yed'un. Yani bunların yalvardığı kişiler, bu şimdi ölmüş olan İsa aleyhisselam, şu anda hayatta yok. Hristiyanlar onu ilah sayıyorlar. Ama hayatta olanlar var. Mesela bunların yardım istedikleri kişiler, onlar da istiyorlar ki Allah bize yardım etsin. Şimdi alttakileri kendi köleleri olarak kabul ediyorlar ama üst taraftan da Allah'la ilişkilerin iyi olmasını istiyorlar. Böyle bir münafıklık yapan gruplar da var. Evet, yani Allah'ın rahmetini umuyor, azabından korkuyor, biliyorlar gerçekleri, bilmiyor değiller. Ama bakıyorsunuz ki öyle davranmıyorlar. Şimdi bu Afyon'da bir ismini verecektim, şimdi vazgeçtim. Çok önemli bir termal tesis vardır. O tesisin sahibi, Allah rahmet eylesin, çok iyi dostumuzdu. Onun bitişiğinde de Türkiye'nin önemli tarikatlarından birisinin bir tesisi var. O tarikat şeyhi de yıllar önce, ki o da çoktan öldü. Yani yakın ölen değil, o çoktan öldü. Oraya geliyor, o da diyor ki komşum, gidip bir hoş geldin diyeyim. Nerede rahatsızlığı varmış, benim de doktorum var, doktorumu da aldım götürdüm diyor. Baktım ki o şöyle yüksekçe bir yerde, bir üstü kapalı böyle bir yerde oturuyor. Bütün müritleri de etrafında, böyle hiçbir kafasını kaldırmıyor. Ona karşı şey yapıyor, hiç bakmıyorlar. Demiş ki ya bunlar niye yapıyorlar böyle, bu nasıl bu? Bırak ya, onların hepsi müşrik demiş. Ya dedi ki şok oldum, bizzat bana anlattı yani. Ben şok oldum ya, Peki o niye bunlara doğru anlatıyor? Anlamazlar hiçbirisi demiş. Şimdi bu, onları müşrik sayan kendisini müşrik sayar mı? Asla saymaz. Allah'a, ben Allah'a yöneliyorum der. Şimdi mesela Katolik Kilisesi'ne yapmış olduğumuz, yani işte Almanların organizasyonuyla gittiğimizde, o zamanki şeyin başbakanı, Katolik başbakanı, diyalog kurulu başkanıydı o zaman. Bana dedi ki, sen dedi bize müşrik diyorsun. Her yerde bunu söylüyordum yani. Diyordum ki bak, Allah'a da papa diyorsunuz, papaya da papa. O gökteki babanız, bu yerdeki babanız. Yani siz bu şirk değildir de nedir? Bakın şeyler, Yahudilerde de Hristiyanlarda da en büyük günah şirktir. Sadece bizde değil. Sen bize müşrik diyorsun, biz müşrik değiliz dedi. İşte çok kutsal üçlü birlik diyerek ben de güldüm. Adam konuşamadı çünkü söylediğinin yanlış olduğundan en küçük şüphesi yok. En küçük şüphesi yok. Dolayısıyla bunlar bile bile yapıyorlar. İnsanları kendilerine köleleştiriyorlar. Ondan sonra hadi bakalım işte bizden isteyin, biz veririz. İşte söylemeden istediğinizi biliriz, kalbinizi okuruz. Bir sürü saçma sapan şeyler oluyor. Bir de şu olumlu gelişmelerden de bahsetmekte fayda var. O Katolik Kilisesi'ne gittiğimiz zaman ben burada bir mektup, bir yazı yazdım. Dedim yarın Cenab-ı Hak bana soracak bunlara niye tebliğde bulunmadın diye. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ışığında orada bir mektup hazırlamıştım. Sonra bu şeyden Tübingen Üniversitesi Almanya, onun Katolik Fakültesi Dekanı Richard Puza dedi ki ya dedi bu yazı çok güzel. Bana müsaade et de ben bu yazı üzerinde biraz çalışayım. Gece sabaha kadar çalıştılar. Çok güzel bir hale getirdi. Yani böyle tam dört dörtlük bir Müslüman gibi getirdi. Şimdi bakın orada tarih ne zamanmış? Evet, 3 Mart 2009 tarihindeymiş bu. Orada şöyle bir şey yapmışız. Bakın. Şimdi ortak hedef, evet, şey var. Evet, Roma Katolik Kilisesi'ne ortak hedef ve ortak görev teklifinde bulunduk. Ondan sonra o toplantının Katolik tarafı, yani bu şeyler bunu kabul ettiler, imzaladılar şeyi, belgeyi. Yani Roma Kilisesi'ne sunduk. Tabii o Başbakan Jean-Louis Pierre Turan'a cevap vereceğim dedi. O da öldü çoktan. Yani hala cevap verecekler. Şimdi din ve bilim dengesi, ortak hedefimiz din ve bilim dengesini kurmaktır. Çünkü orada 20 kadar seminer verdikten sonra bunlar o şeyler, Katolik Fakültesinin hocaları ve diğer hocalar Kur'an'ın bilimin merkezinde olması gerektiğine kesin kanaat getirdiler. Evet, diyor ki din ve bilim dengesini bir kuralım. Tamam. Bu ortak hedefe ulaşmak için Allah'ın indirdiği kitapları, sadece Kur'an değil, Tevrat, İncil, ne kadar varsa dünyanın neresinde varsa, Allah'ın yarattığı kitapla birlikte okumak. Allah'ın yarattığı kitap da tabiat. Birlikte okuyalım. Çünkü Allah'ın yarattığı kitap, yani varlıklar alemi, tüm ilimlerin kaynağıdır. Bu işbirliği Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitaplar arasında bütünlüğün görülmesini sağlayacak, tartışmasız doğruların bulunmasını yolunu açacak ve toplumları hayırda yarıştıracaktır. Böylece dinler ve toplumlar arası ilişkide rahatlama olacak ve bilimde de yoğun bir ilerleme sağlanacaktır. Bu bizim en önemli görevimizdir. Allah'a çok şükür bunları, yani tabii çok fazla şey vardır örneği. Bizzat bu insanlarla görüşünce bu insanlar aslında gerçeği bilmeyen kişiler değil. Gerçeği bilmek başka bir şey, gerçeğe uymak başka bir şeydir. O zaman bizim görevimiz gerçeğe uymaktır, gerçeği bilmek değil. Dolayısıyla yani bütün dünya bunu biliyor. Bütün Allah'ın indirdiği bütün kitapların aslında aynı hedefte olduğunu söylemek lazım. Bunu söylediğiniz zaman kimsenin de sesi çıkmıyor. Şey yapamıyorlar. Mesela orada bir toplantıda onlar hepsine dedim, yani bu beş vakit namaz kılmak size de var, niye kılmıyorsunuz falan dedim. Hiçbirisi sesini çıkarmadı. Sonra yine bir gün iftar ederken yanımda Türkiye'deki Katoliklerin lideri vardı. Ona dedim ki, ya bu Ramazan oruç tutmak size de farz, tutan var mı? Çok az dedi. Niye tutmuyor? Ne yapayım, tutmuyorlar dedi. Şimdi bizim bu ortak noktalara sürekli vurgu yapıp din ve bilim dengesi açısından da çok dikkat etmemiz lazım ki bu İslam'ın evrenselliğini bütün dünya kavrasın. Buna da çok çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çok ciddi bir çalışma yapmak lazım. Ve bu evrensel çalışma yaptığımız zaman da Allah'ın bu dini tüm dünyaya hakim olur. Ve isteyenler isteyen inanmaz ama biz de görevimizi yapmış oluruz. Allah-u Teala hepimizin görevini tam olarak yapanlardan olmasını cümlemize nasip eylesin. Allah hepimizi huzuruna gittiğimiz zaman da en önde olanlardan, en önde olan grupların içerisinde olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.